Ayrım 6. 8 Haziran 1914. Van şehrinde bir gül tomurcuklandı. Aile bir süredir ikiye bölündü. Bir yanda annem ve büyük babam, diğer yanda ailenin geri kalanları. Uzun süren söz düyalılarından sonra Miranuş'un Hagop'la evlenmesine, düğünleri burada yapıldıktan sonra da Amerika'ya gitmelerine izin verilmesi kararlaştırıldı. Araksi bu kararın alınmasında çok etkin oldu. Miranuş'un Hagop'la mutlu olacağını, eğer bu beraberlik engellenirse engel olanın ömrünün sonuna kadar vicdan azabı çekeceğini ilan edip durdu. Araksi çok inandırıcı konuşuyordu. Onu hiç bu kadar canlı ve bir konuya inanarak savunduğunu görmemiştim. Annemin kaygıları tabii ki anlaşılabilir. Yalnız kızına veda etmek durumunda olması ya da bir daha kim bilir ne zaman Miranuş'u görebilecek olması değildi onu tedirgin eden. Öte yandan da Bayan Garabedyan'ın uğradığı hayal kırıklığını düşünüyor. Nişanın bozulmasını uygun dile nasıl anlatabileceğini kuruyordu. Evlilik sözlerinin bozulması Van'da sık rastlanan olaylardandır. Annem de kendi bozulan nişanını anımsıyordu mutlaka. O nedenle de kızının da aynı tür bir olayın içinde olmasını istemiyordu. Miranuş'un seçimini tüm yüreğimle onaylıyorum. Hem böylece Bayan Garabedyan bir daha asla yanaklarını çimdikleyemeyecek. Gramofon bütün gün çalıyordu. Şarkıların içeriği hep aşk, aşk daha çok aşktı. Şarkıların hepsi de çok neşeli parçalardı, bu beni şaşırttı. Büyük annem de çok güzel şarkılar söyler ama onunkiler hep çok acıklıdır. O bütün gün şarkı mırıldanır. Van şehrinde bir gül tomurcuklandı. Uzun örgülü güzel kadın canlandı. Bütün dünyayı ve Van halkını istiyorum. Sen benim aşkım, benim olduğunu bilmek istiyorum. Aşkı düşünüyorum. Aşk nedir? Miranuş'a bu soruyu daha önce sormuştum. Çok emin olmadığını ama bana verebilecek bir yanıt olduğunu söylemişti. Aşk, sürekli aynı insanı düşünmek, hayallerini onunla doldurmak ve yaşamının geri kalanını onunla geçirmeyi arzulamaktır. Sonra da bana en sevdiği kitap olan Savaş ve Barış'ı ödünç verdi. Aşkın ne olduğunu öğrenmek istiyorsan bu kitabı okuman gerek. Kitaba şöyle bir baktım. Aslında okumaya da başladım. Ancak benim Fransızcam iyi değil. Bir, bu kadar kalın bir kitabı okumaya sabrım yok. Bu da iki. Ayrıca o kadar çok savaştan söz ediliyordu ki ben öyle birçok insanın öldüğünü anlatan şeyleri okumayı sevmem. Ve bu konuyu ailenin diğer kadın üyesine sormaya karar verdim. Büyük annem. Onun yanıtı dümdüzdü. Konuya da uzaktan şöyle bir dokunu veriyordu. İşte yanıtı. Aşk ailene özen göstermektir. Ailen her şeyden önce gelmelidir. Aşk evinin temiz olması, çocuklarının pırıl pırıl ve sağlıklı olmalarıdır. Sen böylece her gün Tanrı'ya şükredersin. Büyük anneme bu %100 Vanlı kadın düşüncelerini değiştirmeye çalışmak için ona bir kadınla bir erkeğin arasındaki aşktan söz edeyim dedim. İşte ikinci yanıt. Kadınlar erkeklerle evlenir çünkü aileleri öyle karar vermiştir. Evlenince de yeni yaşamına alışırsın. Belki de aşk budur. Bana göre bu cevaptan çok soru gibiydi. Anneme de bu konu hakkında soru sormaya cesaret edemedim. Ama Araksi'ye sorabilirdim. Araksi yüzünde garip bir gülümsemeyle bana baktı. Çabucak yanıtlamak istediği ortadaydı. Liyanuş, çok dürüstçe söylemem gerekirse bilmiyorum. 12 Haziran 1914, aile fotoğrafı. Bugün ailece Bay Bedros'un dükkanına resim çektirmeye gittik. Bu boyanmış bir resim değildir. Önce bir karanlık kutuya bakarsınız, sonra flaş çakar ve daha sonra da kağıdın üstünde büyülü bir şekilde fotoğraf belirir. Annem, Miranuş ve Hagop'la çekilecek iki aile fotoğrafına ihtiyacımız olduğunu söyledi. Birini Miranuş yanında Amerika'ya götürecek, diğeri de bizim için. Büyük annem, büyük babam, ikizler, Liavart ve ben ön sırada oturduk. Miranuş, Hagop, annem, babam ve Araksi ise ikinci sırada. Margos gelemedi. Mişo ise evi düğün için hazırlamakla meşgul. Bay Bedros bir saat boyunca bize poz verdirmeye çalıştı. Bir de tabii ikizlerin flaş çakılırken gülmeyeceğinden ya da garip yüz hareketleri yapmayacaklarından emin olmak istiyordu. Ayrıca Bay Bedros kollarımızı nasıl tutacağımız ya da çenemizi ne yana çevireceğimiz konusunda ikide bir karar değiştiriyordu. Sonunda her iki fotoğrafta çekildi. Babam Bay Bedros'a ücretini ödedikten sonra bizler şık giysilerimizle Algestan'dan yürüyerek evimize geri döndük. Ben annemin Paskalya için bana diktiği beyaz elbiseye giymiştim. Yalnız annem bu elbiseyi biraz bol dikti. Savı da daha iyi, bol olsun, dar olmasın, nasılsa büyüyorsundu. Tabii şimdi bu görüşün eziyetini yine ben çekiyorum. Çuval gibi bol olduğu için bu sabah annem alelacele koltuk altlarını tutturuverdi. Acele ettiği için sağlam dikmemiş, kollarımı oynattıkça dikişler attı. Fotoğrafçıya gelince, o da Liavart'la bana örgülerimizi kulaklarımızın arkasından geriye atmamızı söyledi. Ben böyle şekilci elbiseleri, beni saçsızmışım gibi gösteren saç biçimlerini sevmiyorum. O nedenle eve gelir gelmez örgülerimi yeniden dizlerime doğru sarkıtıp, Miranuş'tan bana devredilen kahverengi elbisemi giymek beni çok rahatlattı. Eve dönüş yolunda büyük babam, fotoğrafçı Barbedros'un bizi kazıkladığını ilenedi durdu. "Dört altın," diyordu. "İki fotoğraf için 4 altın. Bu adam bir hırsız. Ben o kadar altın kazanmak için günlerce çalışıyorum." Ne demek istediğini gerçekten de anlamadım. Çünkü babam işleri devraldığından bu yana büyük babam çalışmıyor ki. Neyse, kimse de onu sakinleştirmeye ya da bir şey söylemeye kalkışmadı. Zaten böyle bir çabaya girişmek boşunadır. İşe yaramaz. Eve gelinceye kadar homurdandı. Hagup'un yüzünde bir gülümseme yakaladım. Bir şey söylemedi ama içinden Vanlıların ünlü cimriliklerini düşündüğünden emindim. Çektirdiğimiz fotoğrafı düşünüyorum. Annem Miranuş'un bizi unutmamasını, bizim de onun yüzünü anımsamamızı istiyor. Birbirimizi nasıl unutabiliriz? Ayrıca beyinlerimize kazınmış yüzlerce fotoğrafımız var. Tabii zamanla bu şekiller solacak. Hem çocuklarla yaşlıların bellekleri de çok sağlam değildir. Kişisel fikrim, annem gibi düşünüyorum. Onca eziyetimize değdi bence. Çünkü bu fotoğraflara ihtiyacımız var. Ne kadar para ödemiş olduğumuz da hiç önemli değil. 18 Haziran 1914 Düğün. Düğün hazırlıkları epey maddi yıkıma neden oldu. Annem ve babam ilk çocukları için aslında böyle bir düğün planlamamışlardı besbelli. Düğüne öyle az zaman vardı ki 4 kuzu kesildi, derileri yüzülüp pişirildi. 20 tepsi baklava yapıldı. 20 fıçı şarap karıştırılıp içmek üzere hazırlandı. Düğün merasimi dini Noraşen'de Aziz Astvasis'in kilisesinde yapıldı. 16 yıl önce Miranuş'u vaftiz eden peder Diran bu kez de onu evlendirdi. Miranuş annemin kendi düğününde giydiği elbiseyi giydi. Dantelli ve şeritlerle, bantlarla bezenmiş uzun beyaz bir elbise. Başında beyaz duvağı, yüzünde ise duvağın uzandığı beyaz tül vardı. Alnında altınlarla süslü bir alınlık vardı. Bu annemin ve büyük annemde taktığı bir alın süsüdür. Gelenekler gereği ata bindi ve düğün alayı Hagop'un beklediği kiliseye gitti. At, Boğaz Ağa'nın harısından ünlü nazik atlı attı. Bu at beyaz, güzel bir Arap atıdır. Sipan'dan çok daha genç ve uysaldır, eğitilmiştir. Van'daki pek çok düğünde nazik kullanılır. Gelinin uzun beyaz duvağının üstündeki yüzlerce boncuk, atın sağrısını iki yanından sallanıyordu. Miranuş ata binmeyi bilmez. Aslında bir şey yapması da gerekmiyor. Düşmeden atın sırtında oturması yeterli. Miranuş heykel gibi hiç kıpırdamadan Nazik'in sırtında oturuyor. Bence ölmekten korkuyor. Babam atın yularından tutarak atın önünden yürüyordu. O anda büyük büyük annem Maryam Paşa'yı ve onun cesurca atın 4 nala sürüşünü düşündüm. Babamdan bana ata binmeyi öğretmesini isteyeceğim. Kilisedeki tören çok sakin geçti. Peder Diran uzun bir tören düzenlemişti. Ohannes ve Markar çok sıkıldılar. Margos onları ikide bir de kiliseden dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Tören bitince bu kez Miranuş ve Hagop bir atlı arabaya binerek eve döndüler. Nazik ise başka bir düğün beklemek üzere ahırına geri götürüldü. Garabedyanlar düğüne gelmediler. Hiç şaşırmadım. 2 hafta önce babam Senik'le nişanın bozulduğunu bildiren bir mektup yazdı ve Mişo ile Garabedyanlara gönderdi. Bayan Garabedyan mektubu aldığında tek kelime çıkmamış ağzından. 1 hafta önce evde süregelen uzun bir münakaşadan sonra büyük babam Garabedyanların da düğüne davet edilmeleri gerektiğine karar verdi. Yine Mişo bu kez elinde bir davetiyle Garabedyanlara gönderildi. Ama bayan Garabedyan kapıyı açmamış. Zavallı Mişo zarfı kapının altından içeri atmış. Yani sonuçta düğünde onlardan hiç iz yoktu. Vanlıların çoğu düğüne gelmişti. Delikanlıların, genç kadınların dans ettikleri aşk, yemek ve aile kutlaması yapıldı. Erkekler el ile tutuşup ayaklarını öne atıyorlar, sanki bir kale oluşturuyorlardı. Hepsi de güçlü kuvvetli görünüyorlardı. Miranuş ve Hagop baş başa dans ederlerken biraz yalnız, biraz yaralı gibi görünüyorlardı. Sanki bir kızla bir oğlan kendilerine ait oldukları güçlü topluluktan ayırmışlar da baş başa kendi hayatlarını yaşamaya kalkmışlar gibiydiler. Büyük anne her zamankinden daha fazla şarkı söyledi. Sanırım arak rakısını fazla kaçırmıştı. Levon Ağa ise bizim tamadamızdı. bir doğulu terimi. Rakı sofrasında söylev yapan, şakalar, fıkralar anlatan şahıs. Tam havasındaydı. Durmadan herkese kadeh tokuşturdu, fıkralar anlattı. Bunlardan bir tanesi, banlı bir kadının Paris'te yaşayan oğlunu görmeye gidip dönüşüyle ilgiliydi. Geri döndüğünde şöyle demiş. Paris'te ne ki? Dünyada 3 tane güzel şehir vardır. Van, Iğdır ve Amerika. Herkes çok güldü. Bir başka fıkra daha da anlattı ki ben bunu daha önce duymamıştım. Vanlılar kedileriyle dalga geçmeyi çok severler. Levon Ağa coşmuştu. Bu kez de yumurta kaynattıktan sonra kaynamış suyu dökmeyen Vanlıların öyküsünü anlattı. Orada bulunanların çoğu bu öyküleri defalarca dinledikleri halde sanki ilk kez duyuyorlarmış gibi kahkahalarla güldüler. Ben de bunların çoğunu biliyordum. Düğünden bir gün önce annem büyük babama siyasi tartışmalardan kaçınmasını söyledi. Her şey yolunda gidiyordu. Derken içkiyi fazla kaçıran biri politikacılara atıp tutmaya başladı. Büyük babamla ikisi kadehleri tokuşturarak Van'ın Vanlılardan başkasına ait olamayacağını ulu orta bağırmaya başladılar. Türk hükümetinde danışman olarak çalışan Bay Tadıkyan, Ermenilerin Osmanlı hükümetine itaat etmeleri gerektiğini söyledi. Bay Süren ise ayağa kalktı, Arak kedeğini kaldırdı. Asırlardır esir muamelesi gördük. Kendi öz vatanımızda bizlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldı. Gerektiğinde öne eğildik. Asla kırmaktan yana olmadık. Ama bu daha ne kadar zaman sürecek böyle? Bizler Van Ermenileri zincirlerimizi kırıp başlarımızı kaldırarak kuzeydeki özgür Hristiyan kardeşlerimize doğru bakmalıyız. Özgür gelecek orada. Bu konuşmayı davetlilerin çoğu coşkuyla alkışlayınca Bay Tatıkyan derhal ayağa kalktı. Anneme ve babama teşekkür etti. Onların ısrarlarını aldırmayarak sofrayı terk ederek gitti. Vanlıların davetlerinde, partilerinde fikir ayrılıklarından doğan münakaşalar çok sık olur. Vanlılar çok kavgacıdır. Büyük baba her Vanlının içinde bir parça Bel vardır der. Hulk ve Bel, Nuh'un ailesinden gelen efsanevi kahramanlardır. Bel şeytan gibiydi. Hulk'a boyun eğdirmek istiyordu. Baskısı altına almak. Hulk da kabilesini toplayıp dağlık bir araziye gitti. Bel onu izledi. Korkunç bir savaşın sonunda Hulk Bel'i öldürdü. Özgürlüğüne kavuştu. Hulk'ın yerleştiği toprak Hayastan, Ermenistan adını aldı. Ermeniler Hulk'ın soyundan gelmiştir. Her Vanlı'nın içinde biraz Bel var demek ise bazen Vanlılar öyle şeyler yaparlar ki bu onların menfaatlerine tamamıyla ters bir şeydir. İşte o nedenle kendi yararına şeyler yapanlara içinde Bel var denir. Davet sürüyordu ama ben öyle yorgundum ki canım yatmak istedi. Tavi ve Tagi yatağımın altında yerdeydiler. Gürültüyü hiç sevmezler. Ben de fazla gürültü sevmem. Tavi yatağın altından çıktı, sırtını gerdi ve yatağımın üstüne atladı. Kedilerimi hep koruyacağım. Umarım bir gün Hagop gibi biri beyaz atı ile beni almaya gelir. 27 Haziran 1914 Miranuş'a veda. Bugün hepimiz Van Gölü kıyısındaki limana Avans'a gittik. Bir tek büyük baba Panos gelmemişti. Miranus ayrılırken onun elini öptü. Büyük babam da ablamın başından öptükten sonra şöyle dedi. Tanrı seninle olsun. Ana yurdunu unutma yavrum. Umarım bir gün ailenle birlikte bana dönersin. Annem Miranus'un çeyizinin tamamını yanında götürmesini istemişti. Ama Hagop sadece Amerika'ya kadar gerekli olabilecek eşyaları yanlarına almalarının daha uygun olacağını söyledi. Gemiyle Amerika yolculuğu bir ay kadar sürüyor. Hagop yolluk nevaleyi İstanbul'dan almayı planlamıştı. Biz ayrı ayrı iki atlı arabaya binip beyaz bir yelkenlinin onları beklediği Avans'a gittik. Van Gölü'nü geçip Bitlis'ten uzak olmayan Tatvan Limanı'na varacaklar. Oradan da İstanbul'a gidecek bir arabaya binecekler. Herkes Miranuş'a bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Annem ona öğütler veriyordu. Vücudunu sıcak tutacak giysiler giyin. Ayağından çorabı eksik etme. Ayağını başını sıcak tut. Hastalanırsan oralarda sana kim bakar? Miranuş'a bakıyor, onu beynime resmetmeye çalışıyordum. Birden fark ettim. Hagop geldiğinden bu yana birbirimizi bir daha ne zaman göreceğimizi hiç konuşmamıştık. Neşeyle önümüzdeki yıl görüşürüz dedim. Herkes bana baktı. Onların bilmediği bir şey mi biliyorum kuşkusuyla. Oysa ben öyle dilediğim için söylemiştim bu cümleyi. Çünkü herkes sanki bir daha Miranuş'u sonsuza kadar göremeyecekmişiz gibi veda ediyordu ona. Yeni evliler tekneye bindiler. Babamın son sözleri ise nereye gidersen git kim olduğunu sakın unutmaydı. Unutmam diye yanıtladı Miranuş. O kadar çok ağlamıştı ve gözleri öyle kızarmıştı ki artık ağlayamıyordu. Defalarca herkese sarıldı, kucaklaştı, öpüştü. Beyaz yelkenli geminin Van Gölü'nün lacivert sularında yavaş yavaş gözden kayboluşunu izledik. Miranuş teknenin en arkasındaydı, el sallıyordu. Gemi giderek küçüldü, küçüldü sonunda. Van Gölü'nün sularına gömülen bir inci tanesi gibi kaldı. Dönüş yolunda büyük annem durmadan, o ay ışığından bile daha parlaktır dedi durdu. Bu cümle beni irkiltiyor. Bir kere Miranuş örmedi. Ayrıca ya ben ay ışığından daha fazla parlaksam? Büyük annemin aklı böyle şeylere çalışmıyor. Çok kötü. Eve döndüğümüzde hayatımdaki değişiklikleri düşünmeye başladım. Miranuş Amerika'ya gittiğine göre ailenin büyük kızı durumuna geçmiştim. Artık kediler özgürce odama gelebilirlerdi. Büyük olasılıkla annem Miranuş'un üst başını bana verecektir. Miranuş'u şimdiden özledim. Ayrıca onunla gurur duyuyorum. Ailesinden, evinden uzakta kendine yepyeni bir yaşam kurmayı göze aldı. Belki de aşk böyle bir şeydir. Güçlü, cesur olmak. Belki bir gün ben de Amerika'ya giderim. Peki ama atalarımızın topraklarında kimler kalacak? 24 Temmuz 1914. Vartavar. Bugün Vartavar. Ermeniler Vartavar'ı çok eski zamanlardan beri kutlarlar. Pagan tanrıçalarından güzelliği ve suyu temsil eden Asti'ye dualar edilen bir tür dini bayramdır. Hasat zamanının başında kutlanır çünkü o sıralarda Ermeni köylülerin suya çok ihtiyacı olur. Eski bir dini tatil olmasına karşın bu bayram sanki daha çok çocuklar içindir. Ermeni mahallelerinin kız ve erkek çocukları birbirlerine sular atarlar. İşte Vartavar'ı böyle kutlarsınız. Ohannes ve Markar için tam anlamıyla bir eğlenceydi bu. Ellerinde bakır kaplar, çılgın gibi etrafta koşuşturuyorlardı ve çok mutluydular. Bu küçük haydutlar kedilerime durmadan su atıyorlar. Tavi ve Tagi sudan korkmuyorlar. Onların asıl korktukları şey iki küçük canavarın ellerinde kaplarla koşturarak üstlerine saldırmaları. Annem bize Aygaistan'ın en büyük pazarının kurulduğu yer olan Arark Mahallesi'ne götürdü. Pazar yeri çok kalabalıktı. Arark Mahallesi, Arark Kilisesi, Arark Okulu ve mezarlıkla çevrilenmiş çok büyük bir yerleşim bölgesidir. Çevre köylerden çiftçiler, eşeklerin ya da katırların koşulduğu tepeleme yüklü arabalarla gelirler. Armut, şeftali, karpuz, kavun ve elmalardan oluşan rengarenk meyve dağları vardır. Bir bölüm çiftçi ise yanına toprak testiler içinde su gizler ve çocuklarla müşterilerin üstlerine atarlar. Hava öyle sıcaktı ki bu tür bir su banyosu insana cennetteymiş hissi veriyordu. Etrafta aynı zamanda palyaçolar, uzun tahta bacaklar üstünde yürüyen cambazlar da vardı. Bunlar sanki dans ediyorlarmış gibi yapıp yüksekten insanların üstüne su fışkırtarak herkesi ıslatıyorlardı. Çiftçiler mallarını övmek için avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Kavunlarım öyle iri ki iki tanesi bir deveye hörgüç olur, tatları diliniz damağınıza yapıştırır diye bağırıyordu bir tanesi. Diğeri onu bastırmak için daha da yüksek bir sesle bu sıcakta tam size gereken var bende, buz gibi karpuzlar. Annem bir karpuz seçti, fiskeler vurarak olgun olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Büyük babam da hep öyle yapar. Birdenbire yerden bitmiş gibi Bayan Garabedyan annemin tam yanı başında belirdi. Annem bugüne kadar ondan kendini iyi sakınmıştı. Ama işte şu an tuzağa düşmüştü. İyi günler Paylum dedi kaba ve sert bir ifadeyle. Annem bir an boğazına balık kılçığı saplanmış gibi kadının yüzüne baktı. Sonra toparlanmaya gayret ederek yüzüne bir gülücük yerleştirmeye çalıştı. İyi günler Davartuy. Umarım ailece iyisiniz. Hava öyle sıcak ki çocukların çılgın gibi Vartavar kutlamalarına şaşmamak lazım. Bu cümleyi söyleyerek konuşmayı noktalayacağını uman annem yanıldığını birkaç saniye sonra anladı. Bayan Garabedyan yoluna devam edecekmiş gibi yapıp yarım daire çizgi geriye döndü ve anneme doğru adeta tısladı. Demek böyle. Demek benim oğlum kızına uygun değildi. Öyle mi? Hıh. Benim özgün, safkan Vanlı oğluma Bitlisli bir köylü çocuğu tercih ettiniz. Annem şaşkınlıktan ne diyeceğini bilmez halde kendini savunmaya çalıştı. Davartuyican, bugünün gençleri büyüklerinin öğütlerine kulak asmıyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. Eminim Senik harika bir eş bulacak. Bayan Garabedyan hor gören bir ifadeyle anneme baktı. Bulacak, tabii bulacak. Hem onunla evlenmeye düşleyen bir sürü genç kız var. Üstelik oğlum çok ünlü bir avukat olacak. Kendi öz çocuklarıma dua eder gibi ona dualar ediyorum. Bayan Garabedyan annemin söyledikleriyle ne ilgileniyor ne de dinliyordu. Bir misillemeyle yanıtladı annemi. Elma dibine düşer derler. Sonra sırtını döndü, aceleyle yoluna devam etti. Bu annemin hiç duymak istemediği bir şeydi. Bozulan nişanın kendisine hatırlatılması. Seni'nin hırstan çıldırmış annesine rastladığı andan beri demin seçtiği karpuzu elinde tutuyordu. Birden haydi bu karpuzu alalım, eminim büyük baban da beğenecek dedi. Dönüş yolunda annemi eğlendirmeye, yaşadığı olayı aklından uzaklaştırmasını sağlamaya karar verdim. Aynı anda da elinde bakır bir testiyle kuzenim var seni gördüm. Bir şey söylememe fırsat kalmadan testideki suyu annemi ve benim üstümüze boşalttı. Başka vartavarlardan birinde olsaydık annem gülümserdi. Ama bugün hayır. Sırılsıklam ve mutsuz olan annem işaret parmağını tehdit eder gibi Varsen'e doğru salladı. Sonra Lianush, Liavart, ikizler çabuk olun hemen eve dönüyoruz diye bağırdı. Satıcı da düş kırıklığına uğramıştı. Çünkü annem elindeki karpuzu tezgaha bıraktı. Oğlanları yakaladı, hızla uçar gibi pazardan çıktık. Akşamüstü saat 6'da tüm kiliselerin çanı aynı anda çalar. Bu su oyunlarının bittiğini, üst baş değiştirme zamanının geldiğini haber verir. Oysa biz çoktan eve gelmiştik. Ne kötü. Halbuki vartavar hep eğlencelidir. 29 Temmuz 1914 İkizlerin doğum günü. Bugün ikizlerin doğum günü. Ohannes ve Markar 5. yaşlarını bitiriyorlar. İkiz olmalarına karşın birbirlerine hiç benzemezler. Kişilikleri de farklıdır. Ohannes'in büyük bir başı ve kahverengi cin gibi bakan gözleri vardır. Annem onu benim Bismarck'ım diye sever. Alman şansölyesinde gönderme yaparak. Bundan başka Ohannes çok çok korkaktır. Büyükannemin bu konuda durmadan dualar etmesine karşın ne korkunç öykü dinleyebilir ne de karanlık bir yere tek başına girebilir. İkizler bu tür bir şeyle karşılaştıklarında ise Ohannes hep Markar'ın arkasına gizlenir. Gelelim Markar'a. O da tam tersine çok gözü pektir. Hiçbir şeyden korkmaz. Markar'ın gözleri yeşil, saçları da açık renktir. Çok hareketlidir, enerji yüklüdür, hızlı hareket eder. Hem yalnız fiziksel olarak değil, beyni de hızlı çalışır onun. Yaşına göre matematik konusunda çok başarılıdır. Annem onu da benim Pisagor'um diye ünler. İkisinin buluştukları ortak konular ise kedilerime işkence etmektir. Bu Miranuş'un düğününden bu yana ilk aile toplantımızdı. Gevont Ağa oğlanları kucağına oturttu ve onlardan bir şiir söylemelerini istedi. Ancak ikizler oturdukları yerden fırlayıp koşarak uzaklaştılar. Tabii şiir filan da söylemediler. Her zaman olduğu gibi akşam yemeği önce erkeklere verildi. Yemeklere gelince karnına elma doldurulmuş kuzu çevirme, patlıcanlı pilav, bir de biber ve domatesle yapılmış yaz dolması. Kahvelerini de aldıktan sonra erkekler yan odaya geçtiler ve politika konuşmaya başladılar. Tabii yine her zamanki gibi birbirlerine bağırıp çağırdılar. Kadınlar ve çocuklar birlikte yemek yediler. Küçükler 5 dakikada yemeklerini yiyip kaçtılar. Yemekten sonra 3 kuzenim, Liavart ve ben odama çıktık. Konumuz genellikle Miranuş'tu. Onun düğünde ne kadar güzel olduğu, zerafeti, elbisesi konuşulurken onu ne kadar çok özlediğimizi fark ettik. En sonunda kadınlar da yemek yiyerek dedikodular ettiler. Onların konuşmalarının konusu da Miranuş'un düğünüydü. İşte böylece ikizlerin doğum günü toplantısı bitmiş oldu. Konuklar gitti, ikizler sakin sakin uyuyorlar. Büyükler ise çay içerek bu sıcak Van akşamında serinlemeye çalışıyorlar. Ben ikizlerin doğduğu günü hatırlıyorum. Ben o sıralarda 8 yaşındaydım. Annem bir tek çocuk doğurmaya hazırlanıyordu. Babam ve büyük babam bu sefer doğacak olanın ilk erkek çocuk olacağını umuyorlardı. Vanlılar paylın çok güzelleşti, oğlan doğuracak herhalde diyorlardı. Yani ne demek şimdi bu? Annem kız doğurduğunda çirkinleşiyor muydu? Her neyse, annem gözüme çok büyük ve şişmiş gözüküyordu. Beglerden Kasparyan ailesinin 3 kız çocuğu vardı. Bu kez gelinin erkek olmasını diliyorduk. Aslında 4 kızları olmuştu. Ben doğmadan hemen önce bir kız doğmuş. Ama ne yazık ki Lianush adlı bu bebek kızla yakalanarak henüz 1 yaşındayken ölmüş. Annem çok üzülmüş. 1. Lianush'un ölümünün ertesi günü ben doğmuşum. Onun anısına adımı Lianush koymuşlar. O nedenle babam beni 2. Lianush diye ünler. Onun beni böyle çağırması çok hoşuma gidiyor. Çünkü kulağa bir prenses adı gibi geliyor. 5 yıl önce bugün annem doğum anının geldiğini anlayınca babam eve bir ebe çağırdı. Büyükannem de yardım ediyordu. Miranuş ve ben de odaya girmek istedik ama dışarı atıldık. Biz de alt kattaki odada bekledik. Büyük babam ve babam sigara içiyorlardı. Aniden büyükannem dışarı koştu ve bağırmaya başladı. Bir oğlan, bir oğlan. Tanrım sana şükürler olsun, bir oğlan. Aileye ilk kez bir erkek çocuk doğmuştu. Adını Ohannes koydular. Büyükannem odaya anneme bakmaya gitti ve aynı hızla dışarı koştu. Bir oğlan daha var diye avaz avaz bağırmaya başladı. Onun adını da Markar koydular. Korkularla yüklü, ikizinin tam tersi, her türlü riski göze alan korkusuz Markar dünyaya gelmişti. Oğlanların doğumundan sonra annem hemen hemen bir ay yattı. Nana bir süre bizimle yaşamak ve ikizlerle ilgilenmek için evimize geldi. Nana'nın farklı bir öyküsü var. En başından anlatmalıyım.